چشم جهان.
Merhaba değerli dinleyiciler. Yeni bir Çeşme Cihan programına hoş geldiniz. Ben Kudret Bülbül. Öncelikle Ramazan'ınızı tebrik ederek başlıyorum. Dünyanın her neresindeyseniz, her neresinden bizi duyuyor ve dinliyorsanız size hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Ramazan vesilesiyle bu Ramazan ayı boyunca programımızı daha çok Ramazan üzerine yapmayı arzuluyoruz. Elbette dünyanın meseleleri, çileleri, dertleri bitmiyor. Bunlara döneceğiz. Ama bu programda özel bir konuğumuzla özel bir konuyu, Ramazan'ı konuşmak istiyoruz. Öncelikle konuğumuz D. Mehmet Doğan. Hocam hoş geldiniz diyeyim.
Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar diliyorum.
Evet, hocamız tabii birçok çalışmanın kaynağı, yazarı. Ben birkaç tanesini ifade edeyim. İslam şairi, İstiklal şairi Mehmet Akif, Batılılaşma ihaneti, dil, kültür, yabancılaşma, darbeler, müdahaleler, siyasi sistem, neden klasiklerimiz yok, Ankara, Büyük Türkçe Sözlük gibi pek çok kitabın yazarı, aynı zamanda Türkiye Yazarlar Birliği'nin kurucu genel ve hali hazırdaki şeref başkanı.
Eyvallah hocam.
İnşallah bu çerçevede sizinle Ramazan'ı değerlendirelim istiyoruz. Hocam İnşallah. Genellikle biz Ramazan programını, Ramazan ayına yönelik İslam dünyasından konuklarımızla Ramazan'ı yapıyoruz ama bu Ramazan'da Türkiye'yi eksik bıraktığımızı hissettik. Türkiye'de Ramazanlar nasıldı, ne şekilde olurdu eski Ramazanlar, onları birlikte değerlendirelim ama sizin tabii önemli bir de kurduğunuz bir Yazarlar Birliği var. İsterseniz oradan başlayalım. Kısaca Yazarlar Birliği ne zaman kuruldu, neler yapmakta, sonra Ramazanlara geçelim.
Evet efendim, çok teşekkür ediyorum. Kısa bir Yazarlar Birliği girişi yapalım. Asıl mevzudan evet. Fazla ayrılmayalım. 1978 yılında 14 yazar arkadaş bir araya geldi. Bizden daha yaşlı olanlar da vardı. Bizden birkaç yaş genç olan arkadaşlarımızla birlikte Yazarlar Birliği adında bir kuruluş meydana getirdik. O zaman içinde çeşitli aşamalardan geçti. Türkiye ismini kullanma hakkını aldı. Bu kanunla olabiliyor. Evet. Sonra kamu yararına çalışan dernek sayıldı. Ve 40 yılı da geçen sene geride bıraktı. Geçen evet. sene 40. yıl dolayısıyla bir hayli Türkiye bir çapında, güzel. Yurt dışında, yurt içinde
bazılarına
faaliyetlerimiz
ben de,
oldu.
Ben de katıldım. Çok güzel faaliyetlerimiz
yani,
oldu.
Türkiye Yazarlar Birliği, Türkiye'de yazarların geniş şekilde temsil edildiği aynı zamanda bir mesleki kurumu, bir kültür kurumu. Biraz Kültür Bakanlığı gibi çalışıyor falan diyorlar dışarıdan. Bizim öyle bir iddiamız yok ama gerçekten de Türkiye'nin kültür alanında yapılması gereken birçok şeyi biz yapmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar. Bu alanda söylenmesi gereken bir söz varsa onları da söylemeye gayret ediyoruz. İşte yayın yapıyoruz, faaliyetler yapıyoruz. Ve yazarlık alanıyla ilgili yazar bizim üyemiz olsun olmasın yazarları temsil eden bir kurum olmaya çalışıyoruz. Evet. 41. yılımıza da elhamdülillah ulaştık.
41 kere maşallah diyelim size. Biraz önce kitaplarınızı saydım. Darbeler, müdahaleler, siyasi sistem. Bu benim üniversiteyi kazandığımda böyle bir vakfa gitmiştim. O vakıfta hediye edilen ve üniversiteyi kazandığımda herhalde ilk okuduğum kitaptı. Gerçekten bu çalışmaların her biri oldukça değerli. Belki ara ara bu kitaplar üzerine de sizinle program yapmak çok anlamlı İnşallah. Olacaktır diye düşünüyorum hocam. Ama bugün esasen Ramazan'ı konuşacağız. Çocukluğumuzdaki, esasen tabii ki siz çok daha büyüğümüz olduğunuz için, çocukluğunuzdaki Ramazan hazırlıkları, Ramazan gelmeden yapılanlar nelerdir diyerek isterseniz başlamış olalım.
Efendim bu benim 3. Ramazan'ım oluyor. Aslında 33 yılda bir devrettiği için 90 yaşında falan olmam lazım ama yani şu anlamda böyle 3-4 yaşındayken muhtemelen ben bir bahçe evinde Kalecik'te doğmuşum. O evde yaz akşamları bizim evin altında böyle babalar işte dedeler falan bir araya geliyorlar. Abiler veya bizden büyük olanlar bir şeyler yapıyorlar. Biz de bir mana veremiyoruz. Böyle yatıp kalkıyorlar. Biz de onların sırtına filan biniyoruz.
Evet.
Meğer orada teravih kılınıyormuş. Ve ilk Ramazanımız böyle. Yani daha oruç tutamayacak çağdayken. Daha sonra da biz 2 yaz Ramazanı geçirdik. Dolayısıyla 3. yaz Ramazanını herhalde göremeyeceğiz ama 2 yaz Ramazanını da görmüş olduk. 3.'sü biraz yarım yamalak. Efendim tabii memleketteyken o çocukluk yıllarımızda, küçük yıllarımızda Ramazan'ın çok farkında değildik. Ama yavaş yavaş zamanla bunu fark etmeye başladık. Ramazan bir kere hele 1950'li yılları düşünürsek taşrada hayatın içinde önemli bir husus. Yani belki bütün şehir oruç tutuyor. Tutmuyorsa bile herkes tutuyor gibi bir görüntü manzara var. Görünüyor. Yani tabii. Baktığınız zaman herkes oruç, bunun içinde hasta olan olur, şu olur, bu olur. Dolayısıyla Ramazan büyük ağırlık taşıyor. Ramazan hazırlıkları da ona keza yapılıyor. Mevsimine göre tabii. Ben biraz yazdan kışa doğru geçen dönemlerde bunu hatırlıyorum. Ve biz de eskiden yani hem iftar çok önemliydi hem de sahur çok önemliydi. Sahur için annelerimiz, ablalarımız erkenden gece kalkarlar ve o sahura mahsus şeyler hazırlarlardı. Bunlar genellikle hamur işleri olur. Yani börektir, çörektir veya işte gözlemedir, şudur budur. Ve mutlaka sıcak olur. Yani bir gün önce pişirilmiş veya akşamdan pişirilmiş, geceye bırakılmış değil. Ve mutlaka da onun yanında onu dengeleyecek şeyler olur. Mesela yoğurt, ayran filan gibi şeyler. Çünkü çok hamur işi yenildiği için bunların dengelenmesi gerekir. Ben hiç yemek yendiğini çocukluğumuzda Ramazan'da hatırlamıyorum. Yani hep böyle yapıldığını hatırlıyorum. Son yıllarda yemek işte yok. Hatta pilav, işte erişte, makarna filan gibi şeyler bile değil de anında pişirilmiş, orada hemen yenilen şeyler olurdu. Tabii Ramazan'ı gündüzü geçirmek, namazlara gitmek ve iftarı beklemek. İftar 1950 yılları, yine çocukluğumun 50 yılları. Ben 9 yaşına kadar Kalecik'te yaşadım. 9 yaşında Ankara merkezine geldim. İftar top atışıyla ilan edilir. Bütün Türkiye'de böyleydi tabii.
O zamanlar da öyleydi, öyle
başka mi? Bir cihaz yok çünkü. Evet. Herkesin duyabileceği, mesela ezanı duyarsınız. Ezanın da ulaşacağı bir mesafe vardır. Yani akşam ezanını evet. Bekler duyarsınız ama top attığınız zaman bütün o bölgede duyulabilecek bir ses bu. Ve bizim kalede bir top var ve sadece Ramazanları çalışıyor. Ramazanlarda da kuru sıkı atıyor. Bunlar ordunun ıskartıya çıkardığı toplar. Hatta benim çocukluğumda o top, eski topu çıkardılar, yeni bir top getirdiler ama o da eski bir top. Ama kullanılabilir halde bir top idi.
Burada ben de küçükken bu top seslerini duyunca hep şeyi merak ederdim. Ya bu top nereye, şimdi bir yere gidiyor, orayı bombalıyor, oraya ne kadar zarar veriyor. Çocuk aklımda.
Çocuk muayyası.
Öyle düşünürdüm ama kuru sıkı top olduğunu öğrenmiş olduk.
Evet, yani kimseye bir zarar yok topun. Ama sesi gerçekten her yere ulaşabiliyor. Ve Ramazan demek aslında işte iftarda top atışı demek. Ondan sonra malum yemek ve teravih demek. Teravihte bizde en çok katılım sağlanan namazlar arasındadır. Yani cuma namazı, tabi bayram namazı ön sıradadır ama bayram namazı, cuma namazı ve teravih namazı. Teravih gibi uzun bir namaz. 20 rekat ilaveten tabii ki vakit namazının sünnetleri, işte farzı, vitiri filan var. Bayağı yani bir saatten önce bitirilmesi mümkün olmayan namaz. Tabi biz Kalecik'te başladık Ramazanları temaşa etmeye. Sonra 9 yaşında Ankara'ya taşındık. Ankara farklıydı tabii. Ankara Türkiye'nin başkenti ve bu başkent kısmen kozmopolit ama asıl ondan değil, dinle mesafeli bir şehir. Yani 1950'lerin Ankara'sı. Her evet. Ne kadar Demokrat Parti iktidarda ise de işte 56-57.
Osman Yüksel Ser'den geçtin miydi? Mabetsiz şehir.
Evet. Onun, hala yeni şehir, Ankara'nın yeni kesimi mabetsiz, bir tek cami bile yok. Ve biz o şehirde Kaleci'ye göre Ramazan'ın biraz daha gevşek olduğunu, ondan sonra herkesin oruç tutmadığını, oruç tutmayanların bunu saklamaya gerek görmediğini, ama buna rağmen yine tabii o zaman radyo yayınlarında Ramazan programı başlamış, sınırlı da olsa Menderes Demokrat Parti gibi. İktidarından evet, evet. Sonra şöyle bir şey var. Önce ezan serbest evet. bırakılıyor.
Tam tarih kaç Mehmet abi?
1950, 14 Mayıs'ta malum hı hı. iktidar değişiyor. Haziran ayının başında ezanın asli lisanıyla okunmasına izin veriliyor. Daha doğrusu bir kararname var. O iptal edilince herkes dönüyor. Bildiği gibi ezan okuyor. O da malum.
Yani seçimler yapılmasından hemen, iki hafta sonra hemen kabaca.
Evet. Hemen hemen öyle. Ve yanılmıyorsam Haziran ayı aynı zamanda Ramazan ayı olmalı ki hı hı. Dönemin Diyanet Reisi yanında bir güzel Kur'an okuyan bir hoca efendiyle radyoya gidiyor ve Kur'an-ı Kerim okuyor.
Evet.
Ve Ramazan programı kısmen böyle başlamış oluyor. Tabii o sırada çok eleştirisi var basında. Ben sonradan öğrendim. O zamanki gazetelerden hatırlamıyorum.
Mesela ama şöyle ifade edelim. Evet. O uzun yıllar kuraklık döneminden sonra işte ezanın aslından çevrildiği, dinin dine dair görüntülerin büyük oranda yasaklandığı bir ortamdan sonra bir radyo programında ezan sesi tabii. duymak ve Kur'an okuması.
Ve canlı bu. O zaman canlı, kayıt mayıt diye bir
çok
şey
yok. Çok değerli bir şey.
Evet tabii. Tabii ertesi gün gazeteler mesela Hürriyet'te şöyle bir yazı çıkıyor. Ya bu olur mu? Laik ülkede bu olmaz. Birincisi bu. İkincisi kardeşim bazıları da radyo dinlerken rakı içiyor. Yani Kur'an okumak caiz mi filan. Bir taraftan da böyle şeyler yapıyorlar. Yani çok ilgi çekici çok tepkiler ilginç, var. Gerçekten. Yani o zamanın hemen hemen bütün büyük gazeteler işte Ulus vardı o zaman. Evet. CHP'nin gazetesi Onda. Ve o zamanın dediğim gibi Hürriyet gibi gazetelerinde böyle eleştiriler var. Ama zamanla vatandaşın alakası buna olduğu için. Yani vatandaş ilgisi olmazdı zaten 3 gün sonra.
Tabii.
Öyle programlar olmaz. Radyoda dini yayınlar böylece 1950'li yıllarda başlıyor.
Bir Ramazan'la başlamış
oluyor. Tabii Ramazan evet. ayında başlıyor. Ve biz mesela ortaokuldayken Ramazan'da hatırladığım bir şey. Ortaokulda oruç tutmaya çalışıyoruz. Tutuyoruz yani. Bir gün bizim Cebeci Ortaokulu'ndan pencereden bakarken bir gürültü ve bir takım şeyler böyle yanıcı parçaların uçuştuğunu görüyoruz. Ve o Ramazan günü bir iki uçak çarpışıyor Ankara'nın üzerinde ve bir kısmı kaleye düşüyor şeylerin, uçak parçalarının bir kısmı da Hacı Bayram Camii'ne çok yakın. Hemen hemen giriş kısmına caddeye düşüyor. Ve o sırada orası tabii kalabalık. Yani epeyce insan oluyor. Biz de tabii onu gördük ama ne olduğunu da bilmiyoruz. Okul işte diyelim ki 3'te 4'te bitince hemen çantayı kapıp kaleye doğru koşmak oluyor kişimiz. Koşuyoruz. İşte orada evlerin içine düşmüş uçak parçaları bilmem ne. İftara vakit var. Oradan aşağı iniyoruz. Ulus'ta. Oraya yanaşamıyoruz evet. tabii. İtfaiye arabaları bilmem can kurtanlar filan. Velhasıl yani işte Ramazan ayında aklımda kalan bir hadise
olay
mesela.
Olay neymiş peki?
İki uçak. Yani evet. şimdi şeyin detayını hatırlamıyorum. Hı. Çok büyük uçaklar değil tabii. Evet. Ankara üzerinde çarpışıyorlar. Ama tabii düştükleri yerde çok zayiat meydana veriyorlar. Geliyor.
Çocukluğun bir Ramazan hatırası
evet.
olarak.
Bir de Ramazan'la ilgili yani şunu büyüklerimizin yani bizden daha yaşlı olanların söylediği 1930'larda 40'larda Ankara'da Ramazan pek belli olmazmış.
Evet.
Yani oruç tutanlar bunu
gizlerlerdi
herhalde. Belletmezlermiş. Evet. Tutmayanlar da çok açık hareket ederlermiş. Ve tutmayanların birçoğu bile tutmak istedikleri halde uzak dururlarmış. Mesela yine ben basın tarihiyle çok uğraştığım için mesela 1930'larda Ramazan'la ilgili gazetelerdeki tek bilgi şu. Diyanet İşleri riyasetinden bildirilmiştir. İşte oruç filan gün başlıyor. Bu kadar. Başka hiçbir dini muhtevalı bilgi yok.
Evet.
Bir tek şey var bayram münasebetiyle. O zaman gazeteler bayramda çıkmıyor. Ramazan bayramı ve Kurban bayramında 3 gün, 4 gün. Hilal-i Ahmer yani Kızılay bayram gazetesi çıkarıyor. Yıllarca bu böyle oluyor. Sonra 1950'lerden sonra gazeteciler cemiyetleri bayram gazetesi çıkarmaya başladılar. Bayramda gazeteciler de tatil yapıyor. Ama bazı gazeteciler sırf halkın gazete ihtiyacını karşılamak için bayram gazetesi çıkarıyor. 40'lı yıllarda da böyle. 50'den sonra bu muhteva değişiyor. 60'tan sonra yavaş yavaş değişiyor. Ben mesela 1972'de okulu bitirdim. Bir hocam hemen de iş bulamayacağımız için dedi ki ya tarih kurumu o zaman dernekti. Burada bir iş var. Çalışır mısın dedi. Ben de olur dedim. Boş durmaktansa askere gidene kadar çalışalım. Tarih kurumunda dokümanterist olarak çalışmaya başladım. Ramazan geldi. Baktım kimse oruç tutmuyor. Oruç tutan sadece kapıcılar ve benim. Bir gün hoca bana dedi ki ya Mehmet Bey sen diyet olsun diye mi oruç tutuyorsun dedi. Ben de sert bir şekilde hayır dedim. Bu kadar. Aramızdaki konuşma bu kadar oldu. Yani şöyle düşünüyordu hoca. Yani yüksek tahsil yapmış. Böyle aydın birisi. Dinle, diyanetle alakası olmaz. Oruç da tutmaz. Evet. Yani bu tutuyorsa herhalde işte bir şey olsun.
Sosyetik bir nedeni olmalı.
Sağlık sebebiyle falan tutuyordur falan. Evet. Gibi bir hava vardı. Yani o havalar yani 1970'lerde bile vardı ama yavaş yavaş bir değişim de görülüyordu. Yani işte bir taraftan dediğim gibi gazeteler işte 1960'larda artık Ramazan sayfaları yapmaya başladılar. Radyo yayınları zenginleşti. Ve ilk televizyon dini yayında 1970'li yıllarda Kıbrıs Harekatı sırasında yapıldı televizyonda. Televizyonu dini yayın sıfırdı, hiç yoktu. 1968'de
yani
Kıbrıs Harekatı olunca birden bir dini muhteva her tarafı sarmaya başladı.
Evet.
Televizyonu da bu etkiledi. Yani radyodan verilen mesajlar, televizyondan verilen mesajlar ve Ramazan programları da yine bu havada başladı. Yani Kıbrıs Harekatı Türkiye'de dini muhtevayı zenginleştiren bir sonuç doğurdu. Yani biz bunu çok iyi hatırlıyoruz. Tabii siz de o zaman küçüktünüz. Pek tabii. Bunun farkında değildiniz.
Evet. Evet. Ama ben şeyi hatırlıyorum. Yani ben de kesmek istemiyorum. Çok güzel konulardan bahsediyorsunuz. Evet. Sadece Ramazan geleneklerinden değil. Aslında şu ana kadar bahsettiğimiz bir anlamda Türkiye'de Ramazan tarihi.
Evet, Ramazan'ın yakın tarihi.
Ramazan'ın yakın tarihi. Sadece Ramazan'ın yakın tarihi değil, dini yayınlar tarihi.
Evet.
Ya da işte sosyal yayınlar tarihi, toplumun evet. Saygı duyduğu, toplumsal tercihlere ya duyarlı yayınların Türkiye'de ne zaman başladı ya da ne zaman olmadığına dair gerçekten bir tarihe tanıklık etmiş kişi olarak sizden bunları evet. Dinliyoruz. Tabii ben 1969-70 doğumluyum. Benim çocukluğumda tabii Konya'nın Bozkır, Akise küçük bir yerleşim yeri. O sizin daha çok anlattığınız Kalecik.
Evet, çocukluk yıllarım. Evet,
Kalecik yılları. Evet. Yani bir şehir merkezi olmadığı için ya şehrin zorunlu bir şekilde dinden uzaklaştırma çabasıyla da karşı karşıya evet. Kalmadığı için.
Hele de Ankara.
Tabii. Şunu hatırlıyorum. İşte hemen hemen alışveriş yerleri, kahveler köylerde ya da kasabalarda onlar olur. Onlar kapatılırdı. Tabii. Onları çok iyi hatırlıyorum. Geriye dönüp baktığımda Ramazan aslında şu an bizim çocuklarımız için de biraz öyle. Biraz büyüklük, büyüme çabası.
Evet.
Şimdi küçükken oruç tutmaya çalışıyoruz. Çok küçüğüz ama anne babamız diyor ki çok küçüksün oruç tutma. Oruç tutabilmek aslında bir büyüklük göstergesi, evet. Bir büyüme göstergesi.
Çocuklara yarım oruç tutturur, tekne orucu filan.
Tekne orucu, oradan devam.
Direkt vuralım filan.
Oradan derdi. Devam edelim, buyurun tekne orucu.
Evet, yani çocuklar gerçekten buna heves ederler. Evet. Çünkü büyükleri gibi ibadet etmek isterler, onlar gibi olmak isterler. Aile de biraz bunu hem ister hem istemez.
Evet.
Yani çocuğa hem zarar gelmesin isterler hem de alışsın diye. O yüzden derler ki ya, tamam başla sen hele bir gece kaldırırlar filan. Tabii çocuk işte saat 10'da 11'de filan yavaş yavaş hali hareketi değişmeye başlar. O zaman derler ki ya bir buna direkt vuralım. Daha sağlam olsun oruç filan diye bir şeyler yedirirler. Ve iftara kadar da iyi kötü çocuk idare eder. Buna tekne orucu derler çocuklukta.
Evet.
Çocuk bundan hoşnut olur. Bir de çocuk oruç tutunca büyükler onu satın alırlar. Yine alıştırmak için. Mesela bugün oruç tuttum al sana 5 lira. Bu oruç benim olsun filan diye.
Çok güzel.
Bu evet. Da bir çocukta bir alışkanlık meydana getirir. Hala böyle olduğunu zannediyorum. Çocuklar oruca karşı hep böyle meraklı.
Meraklı.
Yani aile içinde bir şey olduğu için ailenin katıldığı bir şey. Aileye katılma aynı zamanda. Büyüme.
Büyüklerin yaptığı bir evet, şey. Büyüme göstergesi.
Bu anlamda Yani çocukların oruca bu şekilde katılması da teşvik edilmesi
bazen
gereken bir şey.
Bazen kaldırmaz da ailelerimiz, bazen biz de kaldırmıyoruz. Evet,
kızardık tabii.
Sabahları kızıyorlar, ağlıyorlar falan. Bunları hep birlikte yaşıyoruz. Hocam benim soracağım soruları aslında bazılarına güzel cevaplar verdiniz. Ramazan gelenekleri, oruç
akış kararı, içinde
tabii,
öyle
gayet güzel. Sahur hatıraları, hatırlattıkları varsa onları da eklersiniz. Bir de bayram gelenekleri var tabii. Evet. Bayramların toplum için anlamı ama aynı zamanda yine çocuklar için anlamı.
Evet. Tabii bayram yani Ramazan'dan çocuklar için daha önemli. Evet. Büyükler için de belki önemli ama çocuklar için çok daha önemli. Çocuk oruç tutsa da tutmasa da, yarım yamalak tutsa da bayram ailenin geniş olarak ailenin, aileler tabii çekirdek aile ama bayram bu çekirdek aileyi geniş aileye dönüştürüyor. Yani kimdir ailenin en büyüğü? Yani memlekette de öyleydi, Ankara'da öyleydi. Mutlaka ilk gün oraya gitmek, onun elini öpmek gibi bir adet var. Sadece siz değil, diğer çekirdek aile mensupları da işte kardeşlerinizin çocukları,
evet,
işte amcalarınız, dayılarınız, halalarınız bir araya geliyorlar. Bu bir kere çocuklarda büyük bir, bana göre heyecan meydana geliyor. Evet. Çok sayıda akranlarıyla karşılaşıyorlar. İşte oynuyorlar, şakalaşıyorlar, bilmem ne yapıyorlar. Ve özel bir gün bayram. Aynı zamanda her çocuğa iyi kötü bir hediye alınmış.
Evet.
Genellikle giyimle ilgili şeyleri. Eskiden giyim de o kadar bol alınan, tüketilen bir şey değildi. Yani çocuklara bir şey alınacaksa bunu bayramda yapmaya aileler çalışırlardı.
Evet.
Yani israf olmasın filan diye. Yani büyük çocuğun kıyafetini küçükler giyerdi eskiden. Şimdi böyle bir şey yok. Bunlar geçti. Yani Türkiye'nin ekonomik durumu değişti. Dolayısıyla bayram aynı zamanda çocukların her bakımdan sevindiği bir gündü. Tabii bayram bahşişi de evet, çok önemli. Bayramda çocuklar ciddi şekilde bahşiş alırlar. El öperler. O da onları birkaç hafta idare eder. Giderler işte sinemaya giderler, işte bir takım şeyler alırlar, yerler, içerler filan. O yüzden bayram çocuklar için iple çekilen bir şey. Büyükler için de tabii Ramazan'ı tamamlamak, ay boyunca oruç tutmak, bundan ötürü bayram etmek ayrı bir tabii ki şey, heyecan verici bir unsur. Yani Ankara'da bayram havası hissedilirdi. Bayram Ramazan'dan daha fazla hissedilirdi. Bayrama herkes katılıyor çünkü. Oruç tutan da katılıyor. Katılmayan, yani oruç tutmayan da katılıyor. O bakımdan bayram daha
Sizin nesil daha iyi fark etmiştir ama benim neslimde de biraz fark etti. Çocukken hatta daha yakın zamanlara kadar Ramazan bayramı denmezdi. Şeker bayramı denirdi.
Şeker bayramı daha yaygındı. Evet,
geleneğinden koparılarak, bağlamından da bir anlamda koparılarak.
Son zamanlar, Kurban bayramı var ya hani. Hı. Aslında Kurban bayramı da değil onun ismi. Biz Kurban Bayramı diyoruz ya.
Evet.
Buna da Şeker Bayramı demişler.
Evet.
Burada şeker ikram ediliyor. Kurban'da da
kurban
kavurma.
Evet.
Genellikle ikram ediliyor veya ciğer kavrulur. En önce ciğer kavrulur malum. Yani biraz ondan ama birileri bunu tabii kasten yani Ramazan'la bağlantı kurmamak, oruçla evet, bağlantı kurmamak için öyle kullanıyorlardı. Ama onun denilmesi de folklorik olarak çok şey değil. Rahatsız edici değil. Şimdi ben öyle görüyorum. Eskiden öyle görmüyordum da. Biraz kanaatlerim değişti.
Evet. Şimdi tabii çocuklar için gerçekten bayramlıklar çok anlamlı. Ben kendi çocukluğumdan evet, onu biliyorum. Yani bayram demek bizim için aslında bayramlık demek.
Evet.
Yani çünkü dediğiniz gibi her gün bir şey alınmaz. Yeni bir şey çok zor bulunur. Hatta bir fıkra var bununla ilgili. İşte öğretmen pek çok şeyin kumaştan yapıldığını anlatmak için öğrenciye soruyor. Ali diyor, örneğin pantolon neden yapılır diyor. Abimin pantolonundan öğretmenim diyor.
Yani işte.
Abimin pantolon nereden yapılır? Hani kumaşa getirmeye evet, çalışıyor. Evet. Babamın pantolonundan öğretmenim yani, diyor.
Eski şey.
O zamanlar biraz
öyle. Zamanları öyleydi. Yani öyleydi. Bizim 1947 doğumluyum ben. Yani 50'ler falan ekonomik olarak canlanma dönemi ama hala yani sıkıntılar devam ediyor.
Doğru. Hocam bayramlar aynı zamanda tabii bir aynı zamanda değil belki daha çok sosyal evet, bir mesele. Yani işte küslerin barıştığı, ailelerin yakınlarını ziyaret edildiği, evlere gidildiği, gelindiği, davetler, bugünkü gibi büyük ziyafetler yok ama belki daha çok evlerde ağırlamalar vardı o zamanlar en azından.
Ama onların tesiri daha fazlaydı şimdiki büyük ziyafetlere
tabii,
göre.
Tabii. Bu çok daha yani evet, küçük grupları ne derler?
Az imkanlarla yapılan evet, ziyafetler olduğu için veya evet, yemekler olduğu için daha kıymetliydi.
Daha kıymetli. Biraz onlardan bahsedelim isterseniz.
Evet, tabii yani Ramazan'da, tabii bayramda da böyle şeyler oluyor ama Ramazanlarda iftarı açmak mümkün olduğu kadar işte yakınlarla, belki sadece aile yakınları değil, komşuları işin içine katmak. Ya onları getirmek, ya onlara gitmek. Veyahut da evdeki ağır yemeklerden birini komşulara dağıtmak, göndermek.
Evet.
Bunlar eskiden çok yapılıyordu ama şimdi yani pek nadir hale geldi diye düşünüyorum. Yani aileler arasında iftarlar az çok oluyor, çok yakınlar arasında. Ama bunu daha geniş bir halkaya açmak mümkün olmuyor anladığım kadarıyla. Pek insanlar bununla uğraşmıyorlar. Böyle sosyal olarak görünürlük kazandığı Ramazan'ın iftar çadırları var. İftar çadırları tabii o aile havasında değil.
Evet.
Ama gene de büyük bir kalabalık. Fakir fukara belki çoğu muhtemelen öyle. Bir mecburiyet yok ama yani iftar evet. çadırına gitmek
öğrenciler.
İçin. Belki oruç tutanlar, tutmayanlar, evet. öğrenciler, işte işçiler, işsizler. Bu vesileyle bir araya geliyorlar. Güzel bir şey tabii ama tabii aile içinde bunu yapmak, aileye onları karıştırmak. En azından öğrencileri davet edip gene kısmen bu oluyordur. Yani fakir öğrenciler, kendi memleketinde değil, yurt dışından gelen öğrenciler var.
Uluslararası öğrenciler var.
Yani onları,
benim bu
onların daveti ayrıca önemli. Evet. Yani kendi memleketlerinde bir Ramazan var ama bizim Ramazanımız nasıl? Onu görmeleri bakımından önemli. Yani inşallah bunlar yapılıyordur.
İnşallah.
Yeterince yapılmasını temenni ederiz. Hiç yapılmıyor değildir tabii ki.
Mutlaka. Uluslararası öğrenciler deyince benim de bir master doktora dersim var. 30 evet. kadar öğrencim var. 3-5'i Türk öğrenci. Büyük çoğunu uluslararası öğrenci. Her yıl onlarla bir Ramazan yapıyoruz ama
ne güzel.
Bir yere gidip yemek yemiyoruz hocam. Şöyle yapıyoruz. Herkes kendi ülkesinden uygun gördüğü bir yiyeceği ya da bir içeceği getiriyor.
Bizim herfeneye benziyorum. Herkes bir yemek
evet.
getirir. Öyle bir iftar
ama yapılır. Tam da işte belki Ramazan'ın ya da İslam'ın mesajına uygun bir evrensel evet, sofra kuruluyor.
Öyle.
Yani Afrika yemekleri, Pakistan'ın o ne evet. derler baharatlı yiyecekleri, Balkanlardan, Türk dünyasından evet. çok hoş, çok leziz evet. bir sofra kuruluyor. Geniş sofralar kuruluyor. Evet, dediğiniz gibi belki bunlara fazla eleştirel yaklaşmak doğru olmayabilir ama bunlar o aile ne derler
tabii,
zarafetini
yerini tutmuyor.
Zarafetini, estetiğini kaldırmamalı.
Evet, evet.
Aile içerisinde aynı zamanda çocuklar eğitiliyor.
Tabii, tabii.
Şimdi konuştuğumuz pek çok meseleler aslında tabii. ailelerimizden gördüklerimiz.
Aile ilk ve en önemli mektep. Tabii. Yani sonraki mektepler onun yerini tutmuyor.
Hocam aslında soracağım birçok konu var. Neredeyse programımız bitti ama neredeyse konuşamadık hiç sizinle. Birçok güzel
evet,
konu
daha.
Var.
Ama en azından Esmeyi yeni çekmiştim.
öyle söylüyorsunuz. Bir konuyu biraz daha konuşalım. Sizin de hatırlattığınız Ramazan keyfi.
Evet.
Biraz bundan bahsedelim.
Evet. Yani Ramazan hele uzun süren oruçlarda, yaz aylarında filan. Yani zaman bir türlü geçmez. İnsanlar bir arada bulunurlar. İşlerini eskisi kadar sabah olduğu gibi canlı şekilde yapamazlar. Ve sohbet başlar. Yani sohbet nereden başlar? Birçok konudan sohbet başlar. Mesela o günün aktüel konularıdır, şudur budur. Ama bir müddet sonra bir bakılır ki konu yemeğe gelmiş. Vay işte şu yemek şurada şöyle yapılırdı, burada böyle olurdu. Bizim işte efendim dağdan topladığımız bir bitki vardı da işte onun şöyle lezzetli yemeği pişerdi filan gibi. Herkes işte bu konuda hünerlerini filan sayar döker. Tabii bu tarih boyunca da böyleymiş. Yani tiryakiliklerin de Ramazan'ı etkilediğini unutmayalım. Yani aşırı sigara içenler var. Sigara tiryakisi, müptela yani. Onlar hiçbir şey istemiyorlar. Bir an evvel orucun açılıp sigara içilmesini bekliyorlar. Böyleleri çok. Hala çok yani. Eskiden
tiryakilere daha zor.
Tiryakiler için daha zor. Bizi ne etkiliyor? Mesela çay etkiliyor bence. Biz de çok çay içiyoruz. Yani gün boyunca çay içiyoruz neredeyse. O da vücudu tembih ediyor aslında.
Evet.
Yani öğleden sonra Ramazan öğleden sonradır hafif bir uyuşukluk eğer hissediyorsak bu çaysızlıktandır.
Evet.
Eğer yeterince çay içebilmiş olsaydık yine aynı canlılığı gösterebilecektik.
Ramazan aslında birçok bağımlılıktan bizi kurtarıyor hocam. Tabii. Yani dünyevi anlamda ben de çok çay içerim. Pek çokları belki kahve içer ama onlardan da ya da onlara da mesafe koyabilmeyi.
Onlardan mesela da, sigara bırakmak için evet. Ramazan iyi bir fırsat.
Evet.
Yani birçok yani tiryakinin böyle sigarayı Ramazan'da bırakmış olduğunu biliyorum. Tabii bırakamayanlar da oluyor. Yani bırakır gibi yapıp sonra bir ay sonra başlayanlar da oluyor ama
evet, ama onlara da
süreklileştirenler de oluyor.
Evet, onlara da belki nefsine biraz sahip olmalarını sağlıyor. Hocam süremiz bitti ama belki son olarak 166 ülkeden bizi dinleyenler vardır. Evet. Onlara söylemek istediğiniz, vermek istediğiniz mesajınız vardır.
Evet, onunla Ramazan tabii Ramazan yaşandığı için güzel.
Evet.
Yani Ramazan teorik bir şey değil. Yaşıyorsunuz. Yani yemiyorsunuz, içmiyorsunuz, birçok şeyden vazgeçiyorsunuz ve toplu olarak bunu yapıyorsunuz. Ve işin aile boyutu var, bütün toplumu ilgilendiren, bütün Müslümanları ilgilendiren, dünyayı ilgilendiren bir boyutu var. Siz onun içinde bulunuyorsunuz ve hiçbir ibadet de bu kadar etkileyici olmuyor bence. Yani ferdi olarak yapıyorsunuz, namaz kılıyorsunuz, işte şunu yapıyorsunuz, bunu yapıyorsunuz ama oruç eninde sonunda geliyor, toplumsal bir hadise haline dönüşüyor. Çünkü bir araya geliyorsunuz, en azından ailede 3-5 kişi, bütün aile oruç açıyorsunuz veya toplu iftar yerlerinde bulunuyorsunuz. Bunun tabii ki güzelliği başka. Yani bir aya sıkıştırılmış, yoğunlaştırılmış bir güzellik bu.
Hocam çok teşekkür ediyoruz. Tadı damağımızda kaldı derler. Bir başka programda inşallah tekrar görüşelim.
Ben de teşekkür ediyorum.
Çok teşekkürler.
Bu fırsatı bana verdiğiniz için.
Çok sağ olasınız. Değerli dinleyiciler, gerçekten Ramazan çok büyük bir güzellik. Pek çok eşi, dostu bu vesileyle görüyoruz. Davetlerle şenleniyor, evlerimiz bereketleniyor. Akrabalarımızla azalan ilişkileri daha da güçlendiriyoruz. Kimsesizlerle, yetimlerle evet. iftar yapmaya vesile oluyor. Ramazan'ın güzellikleri aslında paylaşıldıkça artıyor. Ramazan esasen bir paylaşım ayı. Umarız sizler de bulunduğunuz ülkelerde komşularınızla, akrabalarınızla, tanıdıklarınızla, tanımadıklarınızla daha çok Ramazan'ı paylaşır ve bu güzelliği daha da arttırırsınız. Ben Kudret Bülbül. Bir Çeşme Can programında yine birlikteydik. Konuğumuz D. Mehmet Doğan'dı. Bir başka programda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Çeşmi Cihan.